Ayrım 8. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi Dr. Thomas Gordon. Sayfa 74. Sözlü iletişimin iki türü ve bunların öğrenciler üzerindeki etkileri. Öğretmenler bu bölümden önceki bölümün özeti olarak da yararlanabilirler. Ama asıl güdülen amaç sözlü yanıtların içerdikleri olumsuzlukların ve bunların öğrenciler üzerinde yaratabileceği etkilerin derinlemesine incelenmesidir. İletişim engelleri. 1. Emir vermek, yönlendirmek. Bu iletiler öğrenciye duygularının, gereksinimlerinin ya da sorunlarının önemsiz olduğunu anlatır. Öğrenci, öğretmenin duygu ve gereksinimlerine göre davranmak zorundadır. Senin susamış olman beni ilgilendirmez. Yerine otur ve cezan bitinceye kadar bekle. Bunlar öğrenciye o andaki davranışının kabul edilemez olduğunu söyler. Sızlanmayı kes, bebek değilsin. Böyle iletiler öğretmenin gücünü korkuya dönüştürür. Öğretmenin söylediklerini kendilerinden daha büyük ve güçlü biri tarafından verilen gözdağı olarak algılarlar. Sınıftan çık. Öğretmenler bu tür davranışları ile öğrencilerde karşılık verme, direnme, bağırıp çağırma gibi olumsuz davranışlar ve düşmanca duygular yaratabilirler. Bu iletiler öğretmenin, öğrencinin karar ve yeteneğine güven duymadığını gösterir. Bu akşam bir çalışma çizelgesi yap, yarın bana göster. 2. Uyarmak, gözdağı vermek. Bu iletiler emir verme ve yönlendirmeye benzer ama çocuğun vereceği yanıtın karşılığı olacak tümceleri de içerirler. Ağlamayı kes, yoksa seni gerçekten ağlatacak bir şey yaparım. Bunlar öğretmenin, öğrencilerinin isteklerine ve gereksinimlerine saygı duymadığını anlatır. Yazını zamanında bitirmezsen bitirinceye kadar burada kalırsın. Öğrenciyi korkutur ve sindirir. Kendine çekidüzen vermezsen velini çağıracağım. Emir verme, yönlendirme gibi uyarı ve gözdağı vermekte düşmanlık yaratır. Öğrenciler bazen uyarı ve gözdağına şöyle karşılık verirler. Ne olacağı umurumda değil, ben yine bildiğimi yaparım. Bazen de yalnızca öğretmenin vereceğini söylediği cezayı uygulayıp uygulamayacağını görmek için yapmaları yasaklanan şeyleri yaparlar. 3. Ahlak dersi vermek. Bu tür ilişkilerle dış otoritenin ve zorunlulukların gücü öğrenciye karşı kullanılır. Öğrenciler genellikle yapmalısın, etmelisinlere karşı koyar ve kendilerini daha güçlü savunurlar. Ahlak dersi veren iletiler öğrenciye, öğretmenin onun yargısına güvenmediği, başkalarının doğruluğuna inandığı şeyleri kabul etmesinin onun için daha iyi olacağı düşüncesini verir. Doğru olanı yapmalı, müdüre ne biliyorsan anlatmalısın. 4. Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek. Bu tür iletiler öğretmenin, öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilme yeteneği olmadığına inandığının kanıtıdır. Bunlar bazen öğrenciyi öğretmene bağımlı yapar, kendisi için düşünmesini engeller ve her sorununda çözümü kendi dışındaki bir otoriteden beklemeye başlatır. Öneri üstünlük tavrı olarak görülür. Bu da bağımsızlık elde etmeye uğraşan gençler için çok sinir bozucudur. Önerme, önerinin üstünlüğünü gerektirdiği için öğrenciler kendi kendilerine düşünce geliştirmek yerine önerene karşı çıkarak çok gereksiz zaman harcarlar. Onlara göre zaten öğretmen öğrenciyi anlasa çözüm önermezdi. Öğrencilerin genel düşüncesi şudur. Benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü gerçekten anlasanız böyle saçma önerilerde bulunmazsınız. 5. Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek. Öğretmen-öğrenci ilişkisinde sorun olmadığı zamanlarda öğretme, nutuk çekme öğrenciler tarafından kabul edilebilirken, sorunlu dönemlerde kabul edilemez. Sorunu olan öğrenciler, öğrenmeye aşağılık duygusu, yetersizlik duygusu ile tepki gösterebilirler. Mantık ve gerçekler, öğrencinin mantıksız ve bilgisiz olduğunu hissettirdiği için, genellikle içe kapanıklık ve küskünlük ortaya çıkar. Öğrenciler de yetişkinler gibi yanlışlarının gösterilmesinden hoşlanmazlar. Sonuna kadar düşüncelerini savunurlar. Ben haklıyım ve bunu kanıtlayacağım diye düşünürler. Nutuk çekme etkisiz bir öğretim yöntemidir. Uygun kullanılmadığı zaman yalnızca etkisiz olmakla kalmaz, nefret edilen bir yöntem olur. Öğrenciler sıkılır ve dinlemeyi bırakırlar. Öğrenciler bazen öğretmenin gerçeklerini çürütmek için sonuçsuz yöntemlere başvururlar. öğretmenin görüşlerini yalnızca ders dışı konularda değil, ders içinde de eleştirirler. Alışılagelmiş öğrenci tepkilerinden biri şudur. Siz bugünü anlamak için çok yaşlısınız. Öğrenciler kendi sorunları hakkında öğretmenlerinden daha fazla gerçek ve geçerli bilgiye sahiptir. Bu yüzden öğretmenin düşünceleri öğrenciler tarafından bir güç gösterisi olarak yorumlanır. 6. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak. Bu iletiler öğrenciler üzerinde öbürlerinden daha olumsuz etki yapar. Benlik kavramı, çocuğu yetiştiren ve onun yaşamındaki en önemli yetişkinler olan ana baba ve öğretmenlerinin yargı ve değerlendirmeleriyle biçimlenir. İşte bu nedenle olumsuz değerlendirmeler çocuğun benlik saygısının aşınmasına neden olur ve karşı eleştiri için onu kışkırtır. Sonuçta öğrenciler de öğretmenlerine aynı biçimde tepki verir. Öğrencilerin saygısızlığından yakınanlar, çoğunlukla olumsuz değerlendirmeleri çok sık kullanan öğretmenlerdir. Değerlendirme yapmak öğrencileri çok etkiler. Değerlendirilme korkusu ile duygularını saklar ve yardım için başkalarını ararlar. Bu tür iletilere öz imgelerini korumak için kızgınlıkla karşılık verir ve katı bir savunuya çekilirler. Bir öğrenciye tembel olduğunu söylemek onu kızdırır ve hiçbir zaman çalışmaya yüreklendirmez. En kötüsü de olumsuz değerlendirmelerin yinelenmesidir. Sık sık olumsuz değerlendirilen öğrenciler sevilmediklerini, işe yaramadıklarını ve hiçbir şeyi hak etmediklerini düşünürler. Bu tip öğrenciler kendilerine zarar verebilecek bir kişilik geliştirebilirler. 7. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak. Öğretmenler genel inancın tersine, övmenin olumsuz değerlendirme kadar zarar verdiğini duyunca inanmazlar. Öğrencinin öz imgesine uymayan olumlu bir değerlendirme kızgınlık uyandırır. Ben iyi bir öğrenci değilim. Öğrenciler bu iletileri öğretmenin kendilerini yönlendirme ve istediğini yaptırma girişimi için kurnazlık olarak yorumlarlar. Siz böyle söyleyince sanki ben daha çok mu çalışacağım? Öğrenciler haklı olarak öğretmen olumlu yargılıyorsa başka bir zamanda olumsuz yargılayabilir sonucunu çıkarır. Ayrıca yargılamanın üstünlüğü hissettirdiğini de düşünür. Övgünün çok sık kullanıldığı bir sınıfta övgünün yokluğu eleştiri olarak yorumlanabilir. Resmim hakkında iyi bir şey söylemediniz. Demek ki beğenmediniz. Başkalarının yanında övmek öğrenciyi utandırır. Öğrencilerin çoğu iyi örnek olarak gösterilmeyi kötü örnek gibi aşağılayıcı bulur. Çok fazla övülen öğrenci ise buna alışır, hatta övülmeye gereksinim duymaya başlar. Bakın öğretmenim, benim kağıdıma bakın, resmim ne güzel değil mi? Öğretmenim bakın, eşyalarımı Bobby ile paylaşıyorum. Öğrenciler övgüyü sık kullanan öğretmenin gerçekte kendilerini anlamadığını ve bu olumlu değerlendirmeleri onları anlamak için yitirecekleri zamanı kazanmak için kullandıklarını düşünür. 8. At takmak, alay etmek. Öğrencilerin benlik imajları üzerinde olumsuz etki yapar. Öğrenciler bu tip iletilere genellikle aynı tür iletiyle tepki verir. Şimdi bebek gibi davranan kim? Öğrencileri etkilemede bu tip iletileri kullanan öğretmenler hayal kırıklığına uğrar. Öğrenciler öz eleştiri yapacakları yerde özürlerini kapatmak için öğretmenlerinin kullandığı iletileri kullanır. Ben bebek değilim. Bebekler böyle davranmaz. Ben böyle davranırım. 9. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak. Bu tip iletiler öğrenciye davranışının nedenlerinin öğretmeni tarafından bilindiğini anlatır. Bunu başkalarının ilgisini çekmek için yapıyorsun. Bu amatörce yapılan psikanaliz öğrenciye gözdağı gibi gelebilir ve sıkıntı verir. Öğretmenin çözümlemesi doğruysa öğrenci kendini çıplak olarak açıkta kalmış hisseder ve utanır. Eğer yanlışsa, ki çoğunlukla böyledir, öğrenci yersiz suçlandığı için kızar. Öğrenciler bu iletileri öğretmenin kendini çok akıllı ve bilgili sanmasının ve üstün olması nedeniyle Tanrı gibi içlerini okumasının bir kanıtı olarak görürler. Nedenini biliyorum, içini okuyorum gibi iletiler öğrencinin konuşma isteğini yok eder. Düşüncelerini öğretmenle paylaşmamasını öğretir ve çok tehlikelidir. 10. Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak. Yüzeyde bu iletiler sorunlu öğrencilere çok yararlıymış gibi görünür ama gerçekte böyle değildir. Öğretmenin karmaşık duygular yaşayan öğrencisine güven vermeye çalışması onda anlaşılmadığı izlenimini uyandırabilir. Öğretmenler, öğrencilerin olumsuz duygularından etkilenmediklerinden onları avutmaya çalışırlar. Böyle durumlarda güven verici ve destekleyici iletiler öğrenci tarafından öğretmenin onun duygularını değiştirmesini istediği biçiminde anlaşılır. Her şey düzelecek, yarın kendini daha iyi hissedeceksin. Öğrenciler, öğretmenlerinin bu çabalarının kendilerini değiştirmek için olduğunu sezer ve onlara güvenmezler. Acıma, öğrencinin duygularını incitir ve iletişimi bozar. Çünkü öğrenci, öğretmenin duygularını değiştirmeye çalıştığının ayırdındadır. Hiç kimse kendisine gerçeği algılayamadığının söylenilmesinden hoşlanmaz. Güven vermenin her türü, sorunlu kişinin abarttığını, gerçekte ne olup bittiğini anlamadığını ve bir bakıma gerçek dışı duygular taşıdığını hissettirir. Bu nedenle öğrenciler de kendilerine destek veren öğretmenlerin çabasına düşmanca tepki verir. 11. Soru sormak, sınamak, çapraz sorgulamak. Sorunlu olduğu zaman öğrenciye soru sormak onda güvensizlik ve kuşku uyandırır. Dün akşam ödevini sana söylediğim gibi yaptın mı? Öğrenciler bazı soruların onları tuzağa düşürmek ve eksiklerini bulmak için sorulduğunu düşünür. Ne kadar çalıştın? Bir saat mi? O zaman iyi bir notu hak etmiyorsun. Soruların nedenlerini anlamayan öğrenciler onları gözdağı aracı olarak algılar ve soruya soru ile tepki verir. Niçin bilmek istiyorsunuz? Sorunlu öğrenciye soru soran öğretmenler, öğrencide sorununu çözmede ona yardımcı olacağı yerde sorunu onun adına kendisinin çözmesi için bilgi topladığı izlenimini uyandırır. Kuzenin artık sizde kalacakmış. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sorunu olan öğrenciye sorununu çözme amacıyla sorulan her soru onun konuşma özgürlüğünü sınırlar ve bir sonraki iletisini sanki dikte ettirir. Bu duyguyu ilk ne zaman fark ettin diye sorarsanız öğrenci yalnızca bu duygunun ilk ortaya çıkışını anlatacak, başka hiçbir şey anlatmayacaktır. Avukatlar gerçeği saklamaya çalışan sanıkları konuşturmak için çapraz sorgulama yöntemini öğrenir. Ancak yine de konuşmak istemeyen tanıktan yeterli bilgiyi alamazlar. Demek ki sorgulama açık ve yapıcı iletişimi kolaylaştırmak için yararlı değildir. 12. Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak. Böyle iletiler yüzünden öğrenci, öğretmenin onunla ilgilenmediğini, duygularına saygı göstermediğini, belki de onu dışladığını düşünür. Öğrenciler sorunlarını dile getirmek istediklerinde çok ciddidirler. Şakayla, espriyle karşılık vermek onları incitebilir ve itilmişlik, bir kenara atılmışlık duygusunu uyandırır. Öğrencileri başından savmak, o anki düşüncelerinden saptırmak, ilk başta başarılı gibi görülebilir. Ancak kişinin üzerinde konuşulmayan duyguları yeniden ortaya çıkacaktır. Çünkü ertelenen sorunlar çözümlenmemiş sorunlardır. Öğrenciler saygıyla dinlenilmek ve anlaşılmak isterler. Alay eden, oyalayan öğretmenler onları sorunlarının çözümünü başka kişilerde aramaya iterler. Böyle öğretmenleri yardım için danışabilecekleri, güvenebilecekleri ve iletişim kurabilecekleri kişiler olarak görmezler. İletişimi kolaylaştıran etkenler. 1. Edilgin dinleme, sessizlik. Bu yöntem öğrenciyi konuşmaya başladıktan sonra devam etmesi için yüreklendirir. Ancak ikili iletişim gereksinimi karşılamaz. Sessizlik, öğrencinin sözünü kesmez. Ancak öğrenci, öğretmenin kendisini dikkatle dinleyip dinlemediğini bilemez. Ayrıca öğretmenin kendisini anladığının kanıtını da göremez. Bu yöntem öğrenciye bir dereceye kadar kabul edilmişlik duygusu verir. Ama öğrenci, öğretmeninin sessiz kalırken bir yandan da kendisini değerlendirdiğini düşünebilir. Sessizlik, sıcaklık ve eş duyum, empati iletmez. 2. Kabul tepkileri. Kabul tepkileri, öğretmenin öğrenciye dikkatini verdiğini göstermede edilgin dinlemeden daha iyidir. Eş duyum iletirler ve öğretmenin dikkatle dinlediğini gösterirler. Ancak bunlar da öğretmenin kabul ettiğini ve gerçekten anladığını kanıtlamaz. 3. Kapı aralayıcılar ve konuşmaya çağrı. Öğretmenin öğrencilere kendilerini dinlemek ve danışman olarak istediğini göstermede çok etkilidir. Özellikle başlangıçta öğrenciden bir sorunu olduğunu gösteren bir ipucu aldıktan hemen sonra çok yararlıdır. Sorunlarını paylaşırken bocalayan öğrencilere de yardımı dokunabilir. Öğrencide kabul edilme, anlaşılma ve sıcaklık duygularını uyandırmada etkili değildir. Konuşmaya çağrı, öğrenciye konuşması için bir kapı açar ama bu kapıyı sürekli açık tutamaz. Çok sık kullanıldığında da bıktırabilir. 4. Etkin dinleme, geri ileti. Öğrencilere düşüncelerinin saygıyla karşılandığı, anlaşıldığı ve kabul edildiği duygusunu verir. İletişimin ilerletilmesi için yüreklendirir. Öğrencilere duygularının doğal ve insancı olduğunu gösterir, onlarla arkadaş olmayı öğretir. Gerçek ya da altta yatan sorunların tanımlanmasını kolaylaştırır. Sorun çözme olgusunu başlatıp sürekliliğini sağlar ama sorunun çözümlenmesi sorumluluğunu öğrencide bırakır. Öğrencileri öğretmeni isteyerek dinleyecek biçimde koşullandırır. Öğretmenle öğrenciyi daha fazla karşılıklı anlayış ve saygının olduğu bir ilişki içine sokar. Ancak güven, eş duyum, kabul ve değerlendirme içtenlikli değilse, etkin dinleme, mekanik ve yapmacık olma tehlikesini taşır. 8. ayrımın sonu, sayfa 83.